Tamam, bunu biraz açalım. Yani yeni, şık ve üzerinde kocaman harflerle su geçirmez yazan o pahalı telefonu aldığını hayal et. Havuz kenarındasın ve telefon suya düşüyor.
Eyvah, en büyük kabus.
Kesinlikle öyle. Hemen çıkarıyorsun ama ekran kararmış, cihaz çoktan ölmüş. Bu tam bir felaket değil mi? İşte bugünkü derinlemesine analizimizde bu IP koruma sınıfları üzerine hazırlanan teknik mühendislik rehberlerini masaya yatırıyoruz.
Harika bir konu.
Amacımız sadece o su geçirmez etiketine güvenip yapılan o maliyetli hataların ardındaki gizemi çözmek. Çünkü o süslü etiketler aslında oldukça tehlikeli bir pazarlama tuzağı olabiliyor, değil mi?
Çünkü aslında işin özü de tam burada yatıyor. Yani gerçek dünya o steril laboratuvar ortamlarından çok daha acımasızdır. Bu yüzden mühendisler o pazarlama terimleri yerine uluslararası ingress protection yani IP kodlarına güvenirler.
Evet, şu meşhur iki rakamlı kodlar. Kaynaklarımıza göre ilk rakam 0 ile 6 arasında değişiyor ve katı cisimlere yani toza karşı korumayı gösteriyor.
Doğru. İkinci rakam ise 0 ile 9 arasında ve o da su korumasını temsil ediyor.
Şey, hepimiz doğal olarak yüksek olanın her zaman daha iyi olduğuna şartlanmışızdır. Yani IP69 seviyesinde bir panonun IP66'nın yaptığı her şeyi fazlasıyla kapsadığını varsaymak çok kolay.
İşte standartlar bizi tam olarak burada tuzağa düşürüyor. Su korumasını temsil eden o ikinci rakamda, birden 6'ya kadar olan testler birbirini kapsıyor. Ama 7, 8 ve 9 numaralarına geçildiğinde oyunun kuralları tamamen değişiyor.
Hadi ya, nasıl yani?
Şöyle ki, bu rakamlar suya daldırmayı veya yüksek basınçlı sıcak suyu temsil eder. Ancak 6 numaranın test edildiği o güçlü su püskürtmesini içermezler. Yani IP67 belgeli bir cihaz 1 metre derinlikte yarım saat kalabilir ama yüzeyde üzerine tazyikli su tuttuğunda içine su alabilir.
Ne? Gerçekten mi? Yani bir denizaltı okyanusun dibindeki basınca rahatça dayanırken sıradan bir araba yıkama istasyonunda içine su alabiliyor diyorsun. İnanılmaz bir zıtlık bu.
Aynen öyle. Bu yüzden endüstride IP66 ve IP67 gibi çift kodlamalar sıkça görülür. İki test tamamen birbirinden bağımsızdır. Ve işin daha da ilginçleştiği yer o mükemmel kodların sahada nasıl çöktüğüdür.
Sahada nasıl çakıyor ki?
Düşün ki IP65 sertifikalı yani tozu tamamen kesen ve su püskürtmesine dayanıklı kusursuz bir pano alıyorsun. Ama laboratuvarda test edilen şey o panonun bomboş halidir.
Ha, anladım. Yani sen o muhafazayı alıp üzerine bir acil stop butonu taktığında veya kablo geçirmek için matkapla bir delik açtığında işler değişiyor.
Kesinlikle değişiyor.
Yani aslında dünyanın en güvenli çelik kasasını alıp içine kablo çekmek için kapağına koca bir delik açmış oluyorsun. O mükemmel laboratuvar sertifikası da anında uçup gidiyor, öyle mi?
Harika bir benzetme. Evet, sorumluluk artık panoyu üreten firmadan çıkıyor. O düzeneği kuran, o kabloyu çeken kişiye geçiyor.
O zaman sahadaki asıl belirleyici faktör doğru sıkılmış bir kablo rakoru ve sızdırmazlık contalarının kalitesi oluyor.
Kesinlikle. Mesela sadece bir miktar tozu engelleyen IP54 ile tozu tamamen kesen IP65 arasındaki fark yanlış bir montaj yüzünden saniyeler içinde sıfırlanabilir. Panonun içine dolan incecik bir toz bile tüm sistemi çökertebilir.
İşte işin gerçekten ilginçleştiği nokta burası bence. Madem delik açmak veya kablo geçirmek bu kadar riskli, o zaman neden tüm sistemleri en üst düzey sızdırmazlıkta üretip geçmiyoruz?
Ne gibi yani?
Hani her işini IP66 veya daha üstü seviyede yapalım, içeri toz veya su girmesi riskini kökünden çözelim, bitsin gitsin.
Bu aslında mühendislikte çok sık düşülen bir aşırı tasarım tuzağıdır.
Neden ki?
Çünkü bir panoyu dışarıya karşı ne kadar iyi yalıtırsan, içerideki bileşenlerin ürettiği ısıyı dışarı atman da o kadar zorlaşır.
Aa, doğru ya, içerisi adeta bir fırına dönüşür o zaman.
Aynen öyle. O ısıyı tahliye etmek için ekstra soğutucular, klimalar gerekecek.
Şey olacak, hem ilk yatırım maliyeti gereksiz yere katlanacak hem de elektrik faturan şişecek.
Çok doğru. Ortam gerçekten gerektirmiyorsa IP sınıfını yükseltmek sistemi güvenli yapmaz. Sadece daha sıcak ve daha pahalı yapar. Üstelik her şeyi kusursuzca yalıtsak bile IP kodunun tamamen kör olduğu çok kritik bir risk daha var.
Allah Allah, neymiş o? Suyu, tozu ve ısınmayı çözdük diyelim. Başka ne olabilir ki?
Şöyle düşün, birisi yanlışlıkla dışarıdaki o panoya forkliftle çarparsa ne olur?
Ha, darbe. Sanırım burada darbeler devreye giriyor.
Tam da bu yüzden darbe dayanımı IK koduyla ölçülür. Jül cinsinden hesaplanan bu değer, panonun fiziksel darbelere karşı direncini gösterir.
Yani bir dış mekan projesi yapıyorsan, IP ve IK kodlarını mutlaka birlikte değerlendirmelisin. Bu Jül dediğimiz şeyi de gözümüzde canlandıralım biraz.
Nasıl canlandıralım?
Hani sanırım bu ekrana yoldan seken küçük bir çakıl taşının çarpmasıyla direkt bir balyoz darbesi yemek arasındaki o muazzam farkı ifade ediyor.
Çok iyi yakaladın, evet. Bir kod diğerinin alternatifi değildir. IP kodun ne kadar yüksek olursa olsun, darbe dayanımsız bir pano ilk fiziksel müdahalede kırılır.
Ve bütün o kusursuz sızdırmazlığını anında kaybeder.
Aynen. Peki sence tüm bunlar dinleyicimiz için ne anlama geliyor?
Bence özetle o sihirli kodları sadece ürüne bakarak değil, cihazın yaşayacağı ortama bakarak seçeceksin. Sanırım artık sen de üzerinde su geçirmez yazan her ürüne, o havuz kenarındaki telefona baktığından çok daha şüpheci bir gözle bakacaksın.
Umarım öyle olur. Bugün suyu, tozu, panodaki sıcaklığı ve fiziksel darbeleri konuştuk. Ancak sana üzerinde düşünmen için küçük bir soru bırakmak istiyorum.
Oo, nedir o soru?
IP veya IK kodlarının ölçemediği ama o hayati sızdırmazlık çontalarını zamanla sessizce yiyip bitiren görünmez düşmanları hiç düşündün mü?
Şey mi acaba, dur tahmin edeyim. IP sertifikasının hesaba katmadığı bir şey. Mesela acımasız güneşin o plastiği kavurup eritmesi gibi bir durum mu?
Tam olarak bu. Dışarıdaki bir panonun yıllarca maruz kaldığı o amansız UV güneş ışınları veya kimyasal korozyon...
Vay canına, yani o telefonun havuzda bozulmasının asıl sebebi su değildi belki de. Güneş o contayı çoktan çürütmüştü.
Kesinlikle. Bir sonraki dış mekan projeni incelerken belki de asıl sorman gereken soru suya değil güneşe karşı ne kadar dayanıklı olduğudur.
Kusursuz bir çelik kasanın güneşin altında eriyen contaları. İnanılmaz bir detay gerçekten. Çok haklısın. Kendine iyi bak.